İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün yardımcı doçent doktor Oğuzhan Tan hocamız bizlerle birlikte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Remziye Hanım.
Bugünkü programımızda sizinle erdem konusunu konuşacağız. Erdemle ilgili konuşurken tabii sizin bir özelliğiniz İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olmanız ama ilahiyatçı kimliğiniz o kadar kuşatıcı ki hem İslam felsefesi, ahlak felsefesi değil mi? Hem de bir Müslüman bireyin hayatında yer alan pratikler açısından bu konuyu konuşmayı istiyorum sizinle. Çünkü bizim programımızın özelliği Kur'an-ı Kerim'in kavramlarından hareket etmek ama bildiğim kadarıyla erdem diye çevrilen pek çok kavrama rastlayabiliriz. Yani doğrudan erdemi anlatan kavram değil ama bir kavramlar bütünlüğü var. Ben daha çok genel olarak hem ahlaki açıdan hem hukuki açıdan bir tutum olarak aslında erdem nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor, insanın hayatına nasıl yerleşiyor, nasıl etkileri var bunları konuşmak isterim sizinle. İsterseniz genel olarak erdem nedir? Bununla bir başlayalım, ne dersiniz?
Teşekkür ediyorum. İnşallah sevgili dinleyicilerimizin kulağında kalabilecek birkaç söz söyleyebilirsek kendimizi bahtiyar addedeceğim.
Şüphesiz, buyurun.
Şimdi erdem kelimesini çevirdiğimiz birden fazla kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Neden böyle? Çünkü hepsi erdemin bir farklı tarafını bize ifade ediyor. Bir diye bir kelime var. İhsan diye bir kelime var. Takva diye bir kelime var. Belki haşyet, ubudiyet değil mi? Bunların hepsi Müslüman şahsiyetini ifade eden ve farklı yönlerden onu tamamlayan kavramlar. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini sadece erdem diye çevirmek ne kadar doğru olabilir? Onun için belki meallere bakmak lazım, meal yazarlarının tercihine bakmak lazım. Fakat şurası çok önemli diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelime grupları var, kavram grupları var. Yani bunların kendi arasında bir network mi deniliyor? Yani bir iletişim ağı var. Hı hı. Aslında bunların birbirine düşen yerlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini böyle semantik incelemelerle vesaire yapmakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyin mesela insan bedenini ifade eden mesela ruh, nefis değil mi? Birçok yani bu tip kavramları da ayrı bir grup olarak değerlendirebiliriz. Ama konumuz erdem olduğu için erdemle ilgili bu takım kelimeleri yani takımı özellikle kullandım. Aslında bir bütün olarak tahlil etmek iyi olacaktır.
Bu sizin saydığınız kavramlar bu bütünün parçaları olarak herhalde ortaya çıkıyor değil mi? Yani hem olumlu hem olumsuz veya hem diyelim ki bu kavrama işaret ederken olumlu katkıda bulunan ama tersini düşündüğünüzde de
zıtsızlık
gibi
anlamına
o anlama gelen kavramlar da var ve bunların hepsi bir anlam bütünlüğü içerisinde bir işlev görüyor. Ve de zannediyorum ki bir tanım yapmak gerekirse bütün bunların hepsiyle biten cümleler kurmak gerekir. Erdem şudur, şöyle davranmaktır, böyle bir tutum içerisinde olmaktır demek gerekiyor değil mi? Yoksa erdem bir cümleyle anlatılabilecek herhalde bir şey değil yani. Öyle anlıyorum sizin bu söylediğinizden.
Doğru. Şimdi Hazreti Peygamber'in yaklaşımı da böyle oldu. Mesela soruluyor kendisine, deniliyor ki iyilik nedir, bir nedir, ihsan nedir? Herkese farklı farklı şeyler söyleyerek adeta bir resmin farklı farklı ayrıntılarını farklı muhataplar üzerinden tamamlamış oluyor. Şimdi biraz daha hani somut şeyler üzerinden gidecek olursak. Şimdi aslında size teşekkür etmem gerekiyor. Yani erdem konusu, şahsiyet konusu bizim dini terimler sözlüğümüzde pek bulunmayan, varsa da az yer işgal eden bir kavram. Keza mesela erdem nerede ortaya çıkıyor? Şahsiyette ortaya çıkıyor, değil mi? Mesela şahsiyet kelimesini de biz çok bulamıyoruz. Hakikaten dini söylemlerde, vaazlarda hocalar çok güzel şeyler de anlatıyor. Çok farklı şeyler de anlatıyorlar ama mesela şahsiyet kavramı üzerine pek konuşmuyoruz. Yani eğitim dediğimiz zaman ona bir formasyon yüklemeyi, öğrenciye, çocuğa, yani bir anne babanın eğitiminden, hı hı, çocuk üzerindeki eğitiminden bahsediyorsak, böyle bir belli şeyleri öğretmek, yani sayılıp dökülebilecek şeylerdir bunlar. 12 tane şunu öğretmek, 5 tane bunu öğretmek, şu kadar sure öğretmek gibi. Fakat şahsiyet bina edici şeyler üzerinde ne formel eğitim ne de okul dışı eğitimde fazla durulmuyor. İşte burası bir erdemlilik eğitimi. Şimdi erdem kelimesini biraz daha somuta da çekecek olursak, Müslüman şahsiyeti ve Müslüman ahlakı, hı hı, kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz.
O zaman Müslüman kimdir? Müslüman kimliği neleri taşır? Hı hı. Hangi özellikler, hı hı, içerisinde barındırır? Bunlar üzerinden konuşmak gerekecek.
Yani daha, çünkü ahlak kelimesi daha somut.
Daha somut, evet.
Fakat orada da hemen biz böyle akademisyenler biraz eleştirerek konuşmayı sevdiğimiz için öyle yapıyoruz. Orada da biraz ahlakçılıktan ahlaka fırsatımız gelmiyor. Yani ahlak bir gözlük gibi takıyoruz. O kim sorusuna cevap aramamıza yardımcı oluyor. Yani ahlak sayesinde biz şunu anlıyoruz. Şu nasıl? O nasıl? Ahlaki durumu nasıl? O şöyle böyle, o böyle, o şu durumda, o bu durumda. Halbuki ahlak Müslümanın veya her insanın kendi kendine bakabileceği bir boy aynası veya bir iç gözlük olmalı diye düşünüyorum.
Şöyle anlıyorum, yani bir başkası üzerinden değil, kendimiz üzerinden konuşmamız gereken bir durumdan,
kesinlikle,
söz ediyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani bir diğerinin ahlaklılığını konuşmadan önce, hı-hı, şüphesiz onu da konuşacağımız durumlar oluyor. Çünkü, hı-hı, bir öğretim yaptığımızı söylüyoruz ama yine de kendi üzerimizden hareket edersek herhalde daha anlamlı olacak.
Ben hatta belki radikal gelebilir, başkasının ahlakı üzerine hiçbir şekilde konuşmamamız gerektiğini,
peki,
düşünüyorum.
Hocam.
Ama toplumdaki ahlaki normlardan bahsedebiliriz. Yani toplumda belirli bir kişiyi özne yapmaksızın belirli ahlaki olgulardan veya ahlaki eksikliklerden bahsedilebilir. Bunun süreçlerinden bahsedilebilir. Bununla ilgili nasıl tavırlar geliştirilebilir? Bundan da bahsedilebilir. Ama filan kelimesini, adını yazdıktan sonra onun ahlaki durumu üzerinden değerlendirme yapmak İslam ahlakına aykırı.
Aykırı.
Bakın,
peki,
özür dilerim. Ahlakçılık yapmak, hı hı, aslında İslam ahlakına aykırı. Yani bir başkasının özeli hakkında onu rahatsız edecek şekilde davranma, konuşmak. Bir defa bu ahlak dışı bir davranış.
O zaman bu biraz yargılarla ilgili bir şey, değil mi? Yani bir insanın özeliyle ilgili demeniz şunu çağrıştırıyor bana. Hı hı. Siz bununla ilgili bir makamda olmadığınız sürece, şimdi hukuka geçerken, hı-hı, bunu kullanacağız herhalde, hiçbir şekilde o insanın özneliyle ilgili, özel durumuyla ilgili şöyledir, hı-hı, demeyeceksiniz. Çünkü bu ahlakçılık yapmak oluyor. Hı-hı. Ama o insanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili normlar konuşulacak toplumda veya siz kendiniz, diyelim ki o insanın arkadaşı olabilirsiniz, kardeşi olabilirsiniz, annesi babası vesaire, hı hı, örnek belki model davranışlarla siz ancak kendiniz üzerinden de böyle bir yansıma yapabilirsiniz. Zaten o sizin davranışlarınızdan kendisini de görme imkanına sahip olabilir.
Remzi Hocam, bir de şu var, pratik olarak gidecek olursak ahlakçılık aslında semeresi olan bir şey değildir. Hı hı. Şimdi noktasal olur. Yani bir zaman diliminde bir kişi hakkında ahlaki bir yargıda bulundunuz diyelim. Peki yani bunun bir sonraki aşamada, önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl, o toplumun ahlakına bir katkısı olacak mı sizce?
Bir. İkincisi, belki o insan hemen hatasını fark edecek, kusurunu düzeltecek ama sizin onun üzerine koyduğunuz yargı
ve
devam edecek,
evet,
ve bu etiketleme olarak,
evet,
değil mi? Aynı,
evet,
zamanda,
evet,
hem ona hem topluma hem de toplumsal ilişkiler ağı içerisinde, hı hı, böyle bir şeye yol açtığınız için zarar veren bir tarafı da olacak. Çünkü Allah'ın da böyle bir tavrı var, değil mi? Yani tövbe veya insanların kendilerini düzeltmelerinin için koyduğu bir takım onların adına düzenlediği şeyler, yani bu insanı düşündürüyor hocam. Çok enteresan bir noktaya geldi konuşma.
Evet.
Evet, yani bugün dürüst olmayabilir ama dürüstlüğe imrendirebiliriz o insanı. Yarın bununla ilgili, değil mi, adım atabilir ama siz o insana öyle olmadığını söylediğiniz zaman onun üzerinde etiket olarak kalmış olacak.
Şimdi ahlaki yargı bir an için bir kişi hakkını üretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şöyle bir durumda diyorsunuz. Bunun bir faydası yok. Fakat burada yargı üretecek rolü kim alması gerekiyor veya ne alması gerekiyor? Hukuk alması gerekiyor. Çünkü bazen yargıya ihtiyaç olur. Hükme ihtiyaç olur. Yani bunu da mesela bir kimsenin şu haksızlıkları yaptığına toplumun hükmetmesi gerekebilir. Neden? Çünkü o ona hükmettikten sonra onun üzerine o toplum bir pratik sonuçlar bindirmesi gerekecektir. İşte bunu kim yapacak? Bunu muhakemeyle mahkeme, hakim, hukuk yapacak. Dolayısıyla aslında ahlaki arka plan zengin bir şeyken, hukuk çok daha pratik bir noktada asgari
bir ihtiyaç halinde,
ihtiyaç halinde ve toplumun asgari ahlakını sağlamak için. Ve belirli noktaları da şeye bağlamak için. Yani belirli ifadelere bağlamak için. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kişi hakkında bir dava açılıyor. Hakim diyor ki bu iddia doğru değildir dediği zaman toplumun bu kişi hakkında artık o iddiayı sürdürmesi de ne oluyor? Ahlaken doğru olmaktan çıkıyor. Yani aslında soyut olan bir alanı somut bir mekanizmayla yönlendiriyorsunuz. Yani bu açıdan ahlak ve hukuk birbirini aslında ayrı bir alan gibi, ayrı alanlar gibi gözükse de birbirini tamamlayan, birbirini birlikte ilerlemesini sağlayan iki kavram. Ahlak-hukuk ilişkisi üzerine çokça konuşulan da bir konu. Yani felsefenin belli bahisleri vardır. Hani metafizik, işte tabiat felsefesi falan gibi. Bunlardan bir tanesi de gelir biliyorsunuz etik.
Yani, evet, ahlak çok önemli bir alan.
Ve bunun da pratik olarak yansıması hukuktur. Hukuk bir toplumdaki asgari ahlakı ifade eder. Asgari ahlak. Çünkü biz birlikte yaşıyorsak, şimdi sizin ahlakınız benim ahlakım. Farklı farklı olabilir. Öyleyse toplumun ahlakı, asgari olarak hepimizin ahlak kabul etmesi gereken şey nedir? Ben sizin bir şeyinizi alamam. Yani izin almadan alamam. Veya bunun listeyi uzatabiliriz. İşte burada hukuk kuralları ortaya çıkıyor.
Evet. Kur'an-ı Kerim'in genel mantığına baktığınızda aslında ahlaki yönüne daha çok ağırlık veriyor. Bireyin insanileşme sürecindeki o temel kavramlar açısından düşünüyorum. Ve yani bozulmuş bazı durumlarda bu kelime nasıl bir kelime oldu bilemedim ama ya ihtiyaç halinde
az önce
müdahale gereken durumlarda biraz hukuku işin içine sokuyor. Evet. Aslında belki uzak hedefi genel olarak bütün ilahi mesajın biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz ama insanlık tarihi boyunca bu böyle. İnsanın insanlaşma serüveninde ahlaki tutumları aslında ön plana çıkarmak ve yani erdemi ortaya koyarken bu sizin kendi iyiliğiniz için, yani dürüst olmak neden lazım insana? Kendisi için lazım bir şey. Siz dediniz ya, insanların kendisine bakması lazım, kendisi için olması lazım bunun diye. Uzak hedefi bu. Böyle bir insan olsun, böyle bir birey olsun istiyor. Ama olmadığında peki ne olacak? Olmadığında da işte hukuk devreye girecek ama o dürüstlüğü tanımlarken hukukun nezaketi, oradaki o inceliklerini de insanların çok iyi bilmesi lazım. Belki bireysel olarak birbirlerine bu kadar müdahale etmezler o zaman. Çünkü bakın hep ne diyoruz? Zanlı diyoruz, değil mi? Yani o kabullenilene kadar bütün deliller toplanacak, edecek ve o suçlama kesinleşecek. Orada da o var. Ama toplumda insanlar birbirlerini yargılarken ne kadar kolay. Hemen bir oturmasına, kalkmasına, gülmesine, ağlamasına, bir şeyine bir yargı koyuveriyorlar.
Evet.
Asıl bunu düzeltmeye çalışıyor ilahi mesaj. Yani şu dilimize, gönlümüze değil mi? Bir herhalde sahip olmamız gerekiyor bu anlamda.
Şimdi o deminki söylediğinizle ilgili fıkıh kitaplarında şöyle bir şeyden bahsedilir. Mesela şahidi çağırdınız mahkemeye. Şahit şöyle bir şey diyemez. Ben bu adamı hırsızlık yaparken gördüm. Bu çaldı diyemez. Çaldı dediği anda hakim müdahale eder. O çaldı, benim kararım. Sen ya, ne gördün?
İşte kastettiğim
sen,
şey bu.
Benim
bu
gözüm toplum... ol. Yani sen gözünün gördüğünü... Şöyle diyeceksin o zaman. Gece saat 1:30'da bu adam sırtında beyaz bir çuval, zamanı kaldı mı bilmiyorum da hani.
Evet.
Sırtında çuvalla bu evden çıktığını gördüm.
Gördüm. Ben. Bitti.
Çuvalın içerisinde kadar. Bir şey vardı.
Bu ne kadar farklı bir şey işte.
Bu çaldı demek başka bir şey ya. Ama. Onu da hakim o kararı verdikten sonra ne verdiyse siz üstünde daha ileri bir şey söylediğiniz zaman o zaman siz töhmet altında kalırsınız, müfteri olursunuz.
İşte, müfteri olursunuz, iftira yani, atıyorsunuz hukuk. Demektir bu.
Ama şunu deminki söylediğiniz bence konu çok önemli. Onu tekrar bence vurgulayalım.
Buyurun.
Yani ahlak bizim varlık alanımıza kapıdan giren ilk prensipler ve ilk değerler. Yani ahlakla dolacak aslında. Ahlak inşa edilmeye çalışılıyor ve ahlaklı birey, erdemli birey inşa edilmeye çalışılıyor. Fakat bunun arkadan tahkim edecek, onu müeydelerle kuşatacak bazı şeylerle de desteklenmesi gerekiyor. Bakın din, İslam'ı hani bir tarafa koyalım diyelim şimdi. Şimdi seküler ahlaktan edelim. Seküler ahlaktan bahsettiğimiz yerde hukuk kuralları yok mu Allah aşkına? Yani hukuk kurallarına ihtiyacımız var. Yani cezalandırma, muhakeme vesaire gibi kavramlara maalesef İhtiyacımız var. Keşke ihtiyacımız olmasaydı. Keşke mahkemeler olmasaydı. Keşke ahlak tercih edilen sopa korkusuyla, hapis korkusuyla değil de keşke böyle olsa. Ama öyle olmayabiliyor. Şimdi o nedenle Kur'an-ı Kerim'de şu cümleyi ben eksik bulurum. Yani Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabıdır. Bu aşırılık olabildiği gibi diğer taraftan bazı kişiler de öyle bir tarif ediyorlar veya öyle bir davranıyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i böyle bir talimat ve hukuk kitabı olarak
şey her yapıyor. İkisi de eksik tanımlar. Eksik. Evet.
Yani bence şöyle. Aslında Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın getirmek istediği bir takım ahlaki temel şeyler var. Fakat bunların da kenarından bir takım hukuk kurallarıyla tahkim edilmesi meselesi var.
Çünkü insanın yapısı ortada hocam. Yani öyle olmasa insan olmazdık değil mi? İnsan öyle bir varlık. Zaten imtihan alanımız o. Yani imtihanı kendi kendimize başaramadığımız zamanlarda çoğunlukla hukuka müracaat ediyoruz. Bir de öyle bir şey
yani
var.
Bu, evet. Bir şimdi şöyle söyleyeyim. Hukukla ahlak arasındaki farkı belki dinleyicilerimiz ya hukuk nerede bitiyor, ahlak nerede başlıyor diyebilirler. Bunun şöyle somut bir örneğini vereyim. Şimdi o Daniel Defoe'nun... Robinson Crusoe. Şimdi Robinson Crusoe tek başına kendi adada ahlaklı olmak zorundaydı.
Bu kadar.
Tek başına.
Evet.
Hani bir söz vardı değil mi? Diyor ki bir gerçek bir İngiliz centilmen karanlık odada bile esnerken ağzını kapatan kişidir değil mi? Yani bir başkası yokken bile sizin bir güzel bir davranışı kendinize meleke haline getirmeniz. Bakınız. Robinson Crusoe o adada ahlaklı olmak durumundaydı. Ahlakın çünkü sujesi, ojesi, objesi neyse. Yani
her
muhatabı
şeysi,
sizsiniz.
Evet, sizsiniz.
Sizsiniz. Evet. Maalesef ahlakçılık ahlakın muhatabını başkası yapıyor. Yani diyor ki bu ahlaka kuralına göre filanca niye böyle davranmıyor? O ahlakçılık. Ama ben kendimle ilgili bir şey yargı geliştiriyorsam bu ahlaklı olmak. Fakat o adaya cuma sonradan mı geliyor bilmiyorum. Yani öyle diyelim. Cuma geldikten itibaren Robinson orada evet, hukuk başlar.
Hukuk
artık. Çünkü iki kişi var.
İki kişi var.
Şimdi biliyorsunuz bütün ilahi dinlerde vesaire öldürmeyeceksin var değil mi?
Evet.
Şimdi öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Kırmayacaksın. Bu ahlaktır buraya kadar. Öldürmeyeceksin çünkü buna başka bir canı heder etme hakkın yok. Ama şöyle olursa öldürmeyeceksin. Öldürürsen, bakın buradan itibaren hukuk başlıyor. Öldürürsen şu müeydelerle karşılaşırsın kısmına hukuk başlıyor. Dolayısıyla hukukla ahlak arasında en basit fark birisinin müeydelerle desteklenmiş olmasıdır. Yani hukukun müeydelerle desteklenmiş olmasıdır.
Ben bu arada Erdem'le ilgili birkaç bir şey toplamıştım. O cümlelere bakıyorum sizin bu sohbetinizi dinlerken. Aslında Erdem'in siz söyleyince daha çok canlandı kafamda. O kadar çok kendine yönelik ifadesi var ki, yani kişinin kendi olgunluğuyla ortaya çıkan, yani ruhi olgunlaşma diyorlar ya, gelişme diyoruz biz buna. Bununla ortaya çıkan bir ifade ki, yani insan aslında her gün, her anında, her yaşadığında, her halinde, her durumunda bunu kendi kendine adım adım, santim santim sezebilir, görebilir, değil mi? Yani erdemli mi davrandı, erdemsiz mi davrandı? Bunun herhalde fıtraten de köklerimizde olduğunu kabul edersek biraz bu ipucu veriyor. Yani siz bir şey yaptığınızda, bir eyleme geçtiğinizde, bir şeyi eylediğinizde, onu görünür kıldığınızda, sizi iyi ediyorsa, size iyi geliyorsa, sizi mutlu ediyorsa, erdemle mutluluk da çünkü çok yan yana kavramlar. O zaman anlıyoruz ki biz, evet, doğru yoldayız. Yani her an tabii ki yanlış yapabilir varlıklar olduğumuzu kabul ederek. İşte onu yaptığımızda da eğer bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir dert, bir keder, kimsenin size bir şey söylemesine gerek yok, kimsenin sizi yargılamasına gerek yok, ama azıcık böyle bir sıkıntı uğruyorsa size, belki orada da anlayabilirsiniz.
Şimdi fakih diye bir kelime var, herkes bilir bunu. Yani hoca diyelim hani buna.
Hoca, evet.
Sorunca cevap veren müfti, hoca, din alimi vesaire, fakih. Şatibi'nin bir kitabını okurken şöyle bir ifadeye denk geldim. Diyor ki, Arapça olarak söyleyeyim, dinleyicilerimize de belki fonetiği ilginç gelebilir. Diyordu ki, kullu nefsin fiha fakihu nefsiha. Herkes bu tür konularda kendi kendisinin fakihidir diyor. Yani iç dünyanızla ilgili konularda herkes aslında kendisinin fakihidir. Bu bir hadise dayanıyor. Fetva verenler sana ne fetva verirse sen kalbine danış diye bir hadis-i şerif var. Yine biliyorsunuz haram olan, kötü olan şey seni rahatsız eden şeydir diyor. Yani
evet,
başkası sana bir kılıf bulabilir. Yok ya, çok güzel bir kılıf var, çadır var, gel bunun altında duralım diyebilir. Ama
sen kendini inandıramazsın.
O çadırın altındayken olduğuna böyle bir kaşıntı alıyorsa insanı içten içe. O zaman
demek ki yanlış bir yerde
bir şey
duruyor.
Var. Bakın, bunun bir şey daha var. Belki süremiz daralıyor ama Hazreti Buyurun. Peygamber'in bir şey daha var. Diyor ki, bana ben hakim olayım diye meselelerinizi getiriyorsunuz, çözeyim diye. Biriniz lafazan olabilir, hüccetini, delilini iyi anlatabilir, avukatlığı iyi olabilir ve ben ona kanabilirim o anda.
Bunu söyleyen Hazreti Peygamber değil
yani
mi?
Yani beni kandırabilir diyor. Bunun
bu
Türkçesini.
Kadar insanız çünkü.
Çünkü
evet,
ben
kanabiliriz.
Onun neyine bakacağım? Sözüne, deliline, duruşuna, mimine, jestine bakacağım. Adam iyi aktörlük yapıyor olabilir mahkemede. Öteki de garibandır. Yani daha saftır. Haklıyken kendisini haksız ifade edebilir. Ben diyor, o delilini iyi anlatanın lehinde karar verirsem o eve şöyle gitmesin. Ben biraz yorumlu anlatıyorum. Eve şöyle gitmesin sevine sevine. Gördünüz mü, Hazreti Peygamber benim lehimde karar verdi. Öyleyse ben beraat ettim veya
tertemizim,
verdiğini hak ettim diye düşünmesin. Ona verdiğim şey ateşten bir parçadır.
Eyvah.
Karnına giden, haberi olsun diyor.
Eyvah.
Yani bakın, hukuk zahiri bir şeyi çözüyor. Dışarıdan çözüyor. Ama iç dünyanız var sizin. O içten hissedeceğiniz ateş bambaşka bir şey.
Evet. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz bunları duymaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü içten beslenmeye çok çok ihtiyacımız var. Zannediyorum bu ateş sözü, en son söylediğiniz, o çok etkili bir şey. İnsanlar eğer bunu içlerinde hissederlerse zaten ahlaki olana en azından eğilimli olup, değil mi, istekli olup, hani tutum geliştirmek diyoruz ya, öyle bir tutum içerisine girme konusunda da zannediyorum üzerlerine düşen görevi yaparlar. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tandı. Çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Ben teşekkür ederim.
Mail adresimizi veriyorum: ilahinizam@trt.net.tr. Sevgili dinleyiciler, istediğiniz soruyu ve konuşmak istediğiniz veya sormak istediğiniz herhangi konuları bize bu adresten iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum: ilahinizam@trt.net.tr.
İlahi Nizam ve İnsan.